Ayrım 19.
Sayfa 236. Şurada, öteki avluda geceleri kadın avına çıkardı diyor Jasmina, Kızılderililerin bölümünü göstererek. Jacinta kendini tutamayıp gülerek eliyle ağzını kapatıyor. O an bambaşka giyinmiş, saçlarına bambaşka bir biçim vermiş olmasına karşın onun tıpatıp Amarante'ye benzediğini görüyorum. O kıyı dalda herkesi herkese benziyor diyorum. İkinci avluda bir portre var. O buradaki herkesin portresi olabilir. Biraz bozularak bana bakıyorlar. Faustino Hugueras'tı o diyor anne. Kan olarak yarı yarıya kızılderiliydi, yarı yarıya beyaz. Ama ruhu tam anlamıyla kızılderili. Onların yanındaydı, onların tarafını tuttu. Böylece de sonunu hazırlamış oldu. Ana tarafından mı beyazdı, baba tarafından mı? Çok soru soruyorsun. Okuya daldaki bütün hikayeler böyle mi diyorum? Kızılderili kadınlarla beyaz adamlar, beyaz kadınlarla kızılderili adamlar. Okuya dalda beyazlarla kızılderililer birbirlerine benzerler. Fetih'ten beri kanları hep karışmıştır. Ama efendilerin uşaklarla birlikte olmaması gerekir. Bizler, bizim sınıf, kendimizden biriyle istediğimizi yapabiliriz ama onlarla hayır, asla. Don Anastasio bir dilenciden daha yoksul biri olsa da toprak sahibi bir ailenin çocuğu olarak doğmuştu. Bütün bunlarla babamın ne ilgisi var? Söyle onlara, sana söyledikleri şarkıyı anlatsınlar. Zamora buradan geçtikten sonra sayılar eşitlendi. Beşikte bir bebek, mezarında yatan bir adam. Annenin ne dediğini duydun mu diyorum Jacinta'ya. Baş başa konuşma fırsatını bulur bulmaz. İkimiz istediğimiz her şeyi yapabiliriz. İstersek, ama istemiyoruz. Ben bir şey yapmak isterdim. Ne? Seni ısırmak. Orasını sorarsan ben de seni kemik gibi kemirmek. Bunun üzerine dişlerini gösteriyor. Odada beyaz çarşaflı bir yatak var. İçinde yatılıp düzeltilmemiş bir yatak mı yoksa gece için açılmış bir yatak mı belli olmuyor. Karyolanın tavanından sarkan kalın cibinliğin ardında. Cibinliğin kıvrımları arasından Jacinta'yı itekliyorum. Bana direniyor mu yoksa beni sürüklemeye mi çalışıyor belli değil. Giysilerini yukarı çekip çıkarmaya çalışıyorum. Kendisini savunuyor. Benim tokalarımı, düğmelerimi yoluyor. Aa, senin de şurada bir benim var. Tıpkı benimki gibi. Bak. Tam o anda başımın omzumun üzerine dolu gibi yumruklar iniyor. Dona Jasmina Zebella gibi başımıza dikilmiş. Bırakın birbirinizi Tanrı aşkına. Yapmayın. Yapamazsınız. Ayrılın. Ne yaptığınızı bilmiyorsunuz. Baban gibi bir alçaksın sen. Elimden geldiğince kendimi toparlıyorum. Nedenmiş Dona Jasmina, ne demek istiyorsun? Babam bu işi kiminle yaptı? Seninle mi? Ayı. Uşakların yanına git sen. Yıkıl karşımdan. Hizmetçi kadınlarla yap baban gibi. Annenin yanına dön. Haydi. Benim annem kim? Anacleta Higueras. Faustino öldü öleli bunu kabul etmek istemese de. Okuya daldaki evler geceleyin sanki hastalıklı puslarla örtülü ve alçak görünen ayın ağırlığı üzerlerine çöküyormuş gibi toprağa sokulurlar. Babam için söyledikleri o şarkı da ne oluyor Anacleta diye soruyorum. Bir kilisenin duvar oyundaki bir yontu gibi kapı aralığında kımıldamadan duran kadına. Ölen bir adamdan, bir mezardan söz ediyor. Anacleta feneri indiriyor. Birlikte mısır tarlalarından geçiyoruz. Bu tarlada baban ile Faustino Higueras bir kavgaya tutuştular diye anlatıyor Anacleta. Ve ikisinden birinin bu dünyaya fazla olduğuna karar vererek birlikte bir mezar kazdılar. Bir kez bu kararı verince ölene kadar dövüşmeleri gerekiyordu. Ve sanki aralarında hiç nefret diye bir şey kalmamış gibi birlikte tam bir uyum içinde çukuru kazdılar. Sonra ikisi sağ ellerinde bir bıçak, sol elleri pançolarına sığılmış olarak çukurun iki yanında karşı karşıya durdular. Sırayla her biri mezarın üzerinden öteki yakaya atlayıp bıçakla ötekine saldıracak, belki de pançosuyla kendini savunup düşmanını mezara düşürmeye çalışacaktı. Gün ağrana kadar böyle dövüştüler. Mezarın çevresindeki topraktan hiç toz kalkmıyordu çünkü kandan sırılsıklama olmuştu. Okuya daldaki bütün kızılderililer boş mezarın ve kan içinde soluk soluğa kalmış iki genç adamın çevresinde halka oldular. Hepsi put gibi sessiz ve kımıltısızdı. Tanrı'nın kararını bozmak istemiyorlardı. Yalnızca Faustino Higueras ile Nacho Zamora'nın değil, hepsinin yazgısı ona bağlıydı. Ama Nacho Zamora benim. O zamanlar babana da Nacho denirdi. Peki kim kazandı Anacleta? Bunu bana nasıl sorarsın çocuk? Zamora. Hiç kimse Tanrı'nın takdirini sorgulayamaz. Faustino şu gördüğün toprağa gömülü. Ama baban için bu acı bir yengiydi. Buradan ayrıldığı o geceden beri bir daha okuya dalda görünmedi. Sen bana ne anlatıyorsun Anacleta? Bu mezar boş. Onu izleyen günlerde uzak yakın bütün köylerden Faustino Hugueras'ın mezarına akın akın Kızılderililer geldi. Bir devrime kalkışıyorlardı ve kavgada birliklerinin en önünde altın bir kutuda taşımak üzere ondan kalmış bir şeyler istiyorlardı benden. Bir tutam saç, pançosunun bir parçası, bir yarasının kan pıhtısı gibi. Ama Faustino yerinde yoktu, mezarı boştu. O günden bu yana pek çok söylence çıktı. Kimileri geceleri onu kömür karası atını dağlarda koşturarak yataklarında uyuyan Kızılderilileri gözetirken gördüklerini söylüyorlar. Kimileri Kızılderililerin ovaya inecekleri güne kadar görünmeyeceğini, ancak o gün yürüyüş kolunun başına geçeceğini söylüyorlar. Demek ki o Faustino'ymuş, onu gördüm. Bunu söylemek istiyorum ama tek söz bile edemeyecek kadar şaşkınım. Kızılderililer ellerinde fenerlerle sessizce yaklaştılar. Şimdi açık mezarın çevresinde bir halka oluşturuyorlar. Aralarından kalın enseli genç bir adam öne çıkıyor. Başında eski bir hasır şapka var. Yüz çizgileri okuya daldaki pek çok kişinin yüz çizgilerine benziyor. Yani gözlerin çekikliği, burnun inceliği, dudakların kıvrıklığı hepsi benimkilere benziyor. Sen ne hakla benim kız kardeşime el sürüyorsun Nacho Zamora diyor. Sağ elinde bir bıçak parlıyor. Pançosu sol koluna dolanmış, bir ucu da yerde sürünüyor. Kızılderililerin ağzından bir ses çıkıyor ama bu bir mırıltıdan çok kısa kesilmiş bir iç çekiş. Sen kimsin? Ben Faustino Hugueras'ım. Koru kendini. Mezarın ötesinde duruyor, pançomu sol koluma doluyor ve elimi bıçağıma atıyorum. 10. Bölüm. İrkanya'nın en gelişmiş aydınlarından olan ve Devlet Polis Arşivi Genel Müdürlüğü görevini haklı olarak yürüten Arkadian Porfirik ile çay içiyorsun. Ataguitanya Yüksek Komutanlığı'nın bir görevlisi olarak buraya adımını attığın an ilk ilişkiye geçeceğin kişinin o olması buyurulmuştu sana. Bürosunun kitaplarının sevimli odalarında kabul etti seni. Birinde sana söylediği gibi toplatılan kitapların ister basılı yapıt, ister mumlu kağıtla çoğaltılmış, ister daktilo ile yazılmış, ister el yazması olsun... Hepsinin en tam ve günü gününe toplanıp sınıflandırıldığı, kataloglandığı, mikrofilme alındığı ve saklandığı bir yer. Seni hapiste tutan Ataguitanya yetkilileri uzak bir ülkede yapılmasını istedikleri bir görevi, resmi yönleri olan gizli bir görev olduğu kadar gizli yönleri olan resmi bir görevi, üstlenmeye razı olman koşuluyla seni serbest bırakacaklarını söyleyince ilk tepkin geri çevirmek olmuştu. Devlet görevlerine karşı duyduğun soğukluk, gizli ajanlık yeteneğinden yoksunluk, yerine getirmen gereken görevlerin sana anlaşılmaz dolanbaşlı bir biçimde anlatılması, İrkanya'nın kuzey tunduralarında bilinmez bir yolculuğa çıkmaktansa örnek bir hapishanenin hücresinde kalmayı yeğlemen için yeterli nedenlerdi. Ama onların elinde kalırsan daha da kötü şeylerin olabileceği düşüncesi bir okur olarak seni ilgilendireceğine inandığımız bu göreve karşı duyduğum merak, işe bulaşmayı kabul etmiş gibi yapıp onların planlarını bozma hesapları seni bunu kabule razı etti. Durumunu, hatta işin ruhsal yanını bile çok iyi kavrar gibi görünen Genel Müdür Arkadian Porfirik yüreklendirici ve öğretmenci bir tutum takınarak konuşuyor. Gözden kaçırmamız gereken ilk şey şu. Polis büyük bir birleştirici güç, yoksa dünya parça parça olur. Farklı, hatta birbirine karşıt rejimlerin polislerinin bile işbirliği yapmak için ortak bir takım çıkarlarının bulunduğunu kavramaları çok doğal. Kitapların dolanımı konusunda, değişik rejimler arasında sansür yöntemlerinde bir birlik sağlayabilecekler mi? Birlik değil. Öyle bir sistem bulacaklar ki o sistem içinde yöntemler sırayla birbirlerini destekleyip dengeleyecekler. Genel müdür seni duvarda asılı dünya haritasına bakmaya çağırıyor. Değişik renklerin anlamı şu. Bütün kitapların düzenli olarak toplandığı ülkeler. Yalnızca devletin yayınladığı ya da onayladığı kitapların dağıtımının yapılabildiği ülkeler. Mevcut sansürün ilkel, yaklaştırmaca ve önceden kestirilemez olduğu ülkeler. Sansürün ustaca, bilgili bir biçimde ipuçlarına ve dokundurmalara dikkat ederek titiz ve sinsi aydınlarca yapıldığı ülkeler. İki dağıtım ağının bulunduğu ülkeler, biri yasal öteki gizli. Kitap olmadığı için sansürün de olmadığı ancak pek çok gizli okurun bulunduğu ülkeler. Hiç kitabın bulunmadığı, hiç kimsenin de bundan yakınmadığı ülkeler. Son olarak da her türlü beğeni ve düşünceye göre her türlü kitabın genel bir kayıtsızlığın ortasında yayınlandığı ülkeler. Bugün hiç kimse yazılı söze polis devletlerinin verdiği önemi vermiyor, diyor Arkadian Porfirik. Edebiyatın denetimine ve baskı altında tutulmasına para harcamaktan çok edebiyatın kendisiyle ilgilenen devletleri saptamamıza yarayan hangi istatistik var? Edebiyat fazlaca dikkatlerin nesnesi olduğu yerlerde tehlikesiz, zararsız bir vakit geçirme aracı olarak yerden ot gibi bitmesine izin veren ülkelerin aklını alamayacağı kadar yetki kazanır. Kuşkusuz baskı da ara sıra insanlara soluk alacak bir yer bırakmalı, arada bir gözünü kapamalı, keyfiliğin bir ölçüde kestirilemeyen oynaklıkların yerini hoşgörü almalı. Yoksa baskı altında alınacak başka bir şey kalmamışsa bütün sistem çürür, yıkılır. Açık konuşalım, her rejim, hatta en sertleri bile ancak oynak bir denge içinde ayakta kalabilir. Böylelikle de baskı çarkının varlığını sürekli olarak haklı çıkarması gerekir. Sonuçta da baskı altına alacak bir şeye gereksinimi vardır. Düzenin yetkililerini rahatsız edici şeyler yazma isteği bu dengeyi sürdürmek için gerekli ögelerden biridir. Bu yüzden toplumsal rejimleri bizimkinin tam tersi olan ülkelerle imzaladığımız gizli bir anlaşma sayesinde ortak bir örgüt oluşturduk. Siz de akıllılık edip onunla işbirliği yapmayı, burada yasaklanmış kitapları oraya satıp orada yasaklanmış kitapları buraya getirtmeyi kabul ettiniz. Yani burada yasaklanan kitaplar orada serbest, oradakiler de burada. Hiç ilgisi yok. Burada yasaklanmış kitaplar orada daha da yasak. Orada yasaklanmış kitaplar burada bin kez yasak. Ama her rejim kendisinde yasaklanmış kitapları karşı rejime satıp onunkileri almaktan hiç değilse iki önemli yarar sağlar. Düşman rejim karşıtlarını yüreklendirdiği gibi polis görevlileri arasında yararlı bir deneyim alışverişi sağlar. Bana verilen görev diyerek açıklamakta sabırsızlık gösteriyorsun. Yalnızca polis yetkilileriyle ilişki kurmak o kadar. Çünkü karşıtların yazdıkları şeyler ancak sizin kanalınızla elinize geçebilir. Görevimin amaçları içinde muhalefetin gizli ağıyla doğrudan ilişki kurmanın da bulunduğunu, durum gerektirdiğinde bu kampı ötekine, ötekini buna yeğleyebileceğimi söylememeye özen gösteriyorum. Arşivlerimiz emrinizde, diyor genel müdür. Size çok ender kimi el yazmaları gösterebilirim. 4 ya da 5 sansür komitesince süzgeçten geçirildikten, her defasında kesilip, değiştirilip, sulandırılıp, sonunda budanmış, törpülenmiş, tanınmaz bir duruma getirmiş halde basıldıktan sonra kamuya ulaşmış yapıtların asıl kopyalarını. Gerçekten okumak isteyen kişinin buraya gelmesi gerek sevgili bayım. Peki siz okur musunuz? Yani resmi görevim dışında okur muyum mu demek istiyorsunuz? Evet, size diyebilirim ki bu arşivdeki her kitabı, her belgeyi, her suç tanıtını iki kez okudum. Birbirinden tam anlamıyla farklı iki okuma. Birincisi hızlı, özetle bir okuma. Mikrofilmi hangi dosyada, hangi başlık altında saklamam gerektiğine karar vermek için. Daha sonra akşam, resmi iş saatlerinden sonra akşamlarımı burada geçiririm. Gördüğünüz gibi burası sakin, dinlendirici bir yerdir. Bu kanepeye uzanırım. Sık rastlanmaz cinsinden bir yapıtın filmini, gizli bir dosyayı okuma makinesine takar ve kendi özel zevkim için tadını çıkara çıkara okumak lüksünden yararlanırım. Arkadian Porfirik çizmeli bacaklarını üst üste atıyor, bir parmağını boynu ile nişanlarla dolu üniformasının yakasının arasından geçiriyor, ekliyor. Bilmem, ruha inanır mısınız efendim? Ben inanırım. Ruhun kendi kendisiyle hiç kesilmemecesine bir diyalog yürüttüğüne inanırım. Ve bu diyaloğun benim gözlerim şu yasaklanmış sayfaları incelerken gerçekleştiği kanısındayım. Polis de ruhtur. Hizmet ettiğim devlet de, sansür de, tıpkı üzerinde yetkimizi kullandığımız metinler gibi. Ruhun soluğu kendini açınlamak için fazla bir okur kalabalığına gerek göstermez. Gölgede işbirlikçilerin gizliliği ile polisin gizliliği arasında süreklileşmiş karanlık ilişkide serpilip gelişir. Bu lambanın ışığında bütün odaları boşalmış bu koca binada resmi üniformamın ceketinin düğmelerini açıp gündüz saatlerinde hiç acımadan uzak durmam gereken yasaklı şeylerin hayaletlerinin çevreme doluşmasına izin verebileceğim anda benim yaptığım, kayıtsız ama yasal ya da yasa dışı bütün dokundurmalara karşı duyarlı okumalar o ruhu yaşatmak için yeterlidir. Şunu kabul et ki genel müdürün sözleri sana rahatlama duygusu veriyor. Bu adamın içinde bir okuma isteği, okuma merakı yaşıyorsa bu demektir ki piyasada dolaşan yazılı kağıtta bütün gücü elinde bulunduran bürokrasilerin hala yapmayı, kullanmayı beceremedikleri bir şey var. Bu büroların dışında kalan bir dış dünya var. Peki sahtecilik komplosuna ne diyorsunuz diye soruyorsun. Sesine meslekten gelen bir soğukluk vermeye çalışarak bundan haberiniz var mı? Elbette bu konuda bir takım raporlar aldım. Belli bir süre kendimizi kandırdık. Her şeyi denetimimiz altında tutabileceğimize inandık. Büyük güçlerin gizli servisleri, her yerde kolları varmış gibi görünen bu örgütü ele geçirmek için çok çabaladılar. Ama bu komplonun büyük beyni, kalpazanların Kalyostrosu, Kod Alessandro di Kalyostro, 1743-1795, İtalyan serüvenci ve büyücü, çevirinin notu, hep elimizden kaçtı. Bizim için bilinmeyen bir kişi olduğundan değil. Bütün veriler dosyamızda vardı. Araya sızmış bir dolandırıcı, bir çevirmen olarak bizce çoktandır saptanmıştı. Ama bu hareketinin gerçek nedenlerini anlayamadık. Hazırlayıcısı olduğu gizli komplonun sonradan türeyen kollarıyla artık ilişkisi yokmuş ama gene de onların entrikaları üzerinde dolaylı etkisi sürüyormuş gibi görünüyordu. Onu ele geçirmeyi başardığımız zaman amaçlarımıza boyun eğdirmenin kolay olmadığını anladık. Onu harekete getiren güdüp para değildi, güç değildi, tutku değil. Her şeyi bir kadın için, onu yeniden kazanmak ya da belki ondan salt intikam almak, onunla giriştiği bir bahsi kazanmak için yaparmış gibiydi. Bizim Kalyostro'nun hamlelerini izlemekte başarılı olmak istiyorsak anlamamız gereken kişi o kadındı. Ama onun kim olduğunu ortaya çıkarmayı başaramadık. Ancak tümden gelimci bir süreçle onunla ilgili pek çok şey öğrenmeyi başardım. Herhangi bir resmi rapora koyamayacağım şeyler. Yönetim organlarımız böyle ince şeyleri kavramaktan acizdir. Bu kadın için diyor Arkadian Porfirik, ağzından çıkanları senin nasıl yutarcasına dinlediğini görerek, okumak demek, kendini her türlü amaçtan, geçmişteki her türlü bargıdan arındırmak, insanın hiç beklemediği bir anda kendini duyuran bir sesi, bilinmez bir kaynaktan, kitabın ötelerinden, yazarın ötelerinden, yazma göreneklerin ötesinden gelen bir sesi, yani söylenmemiş olanın sesini, dünyanın henüz kendisi için söylemediği, nasıl söyleyeceğini de bilemediği şeyin sesini yakalamaya hazır olmak demek. Çevirmene gelince, çevirmen tam tersine yazılı sayfanın ötesinde boşluk olduğunu, dünyanın yalnızca bir yapmacık, bir yapıntı, bir yanlışlık, bir yalan olarak var olduğunu göstermek istiyordu ona. Hepsi bu kadar olsaydı, istediği şeyi kanıtlama aracını kendisine kolayca verebilirdik. Biz derken, çeşitli ülkelerde ve çeşitli rejimlerdeki iş arkadaşlarımızdan söz ediyorum. Çünkü ona işbirliği öneren çok kişi vardı. Geri çevirmedi. Tam tersine. Ama bir türlü anlayamadık. O mu bizim oyunumuza katılıyordu yoksa biz mi ona piyonluk ediyorduk? Ya bir deliden başka bir şey değilse? Gizini yalnızca ben kestirebildim. Ajanlarımızı onu kaçırtıp buraya getirttim. Tek kişilik hücrelerimizde bir hafta tuttum. Sonra ben kendim sorguladım. Sorunu delilik değildi. Belki de umutsuzluk. Kadınla tutuştuğu bahis çoktan kaybedilmişti. Kazanan kadın olmuştu. Düzme olduğu apaçık ortada bulunan yapıtlarda, en çok sahicilik savında bulunabilecek sözcüklerin bir özür oluşturamadığı yalan yapıtlarda gizli doğruları bulgulamayı ancak onun meraklı ve doymak bilmez okumaları başardı. Bizim göz bağcına yapabilirdi, kendisini o kadına bağlayan son ipliği de koparacağı yerde kitap adlarının, yazar adlarının, takma adların, dillerin, çevirilerin, baskıların, kapların, başlıklı sayfaların, bölümlerin, başlangıçların, sonların arasına karışıklıklar eklemeyi sürdürüyor. Böylece kadını, onun varlığını gösteren bu işaretleri, yanıt beklemeyen selamlarını görüp tanımak zorunda bırakıyor. Zayıf noktamı anladım dedi bana. Okurken öyle bir şey oluyor ki onun üzerinde benim hiçbir etkim yok. En güçlü polis örgütünün bile aşmayı beceremeyeceği bir sınır olduğunu söyleyebilirdim ona. Okumayı engelleyebiliriz. Ama okumayı yasaklayan bir kararnamede bile asla okunmasını istemeyeceğimiz bir doğruya ilişkin bir şey okunacaktır. Peki ona ne oldu diye soruyorsun. Belki de artık rekabetten değil, dayanışma ve anlayıştan kaynaklanan bir ilgiyle. Adamın işi bitikti. Ona istediğimizi yapabilirdik. Zorunlu çalışmaya gönderebilir ya da özel servisimizde sıradan bir işte çalıştırabilirdik. Ama kaçmasına izin verdim. Düzmece bir kaçış. Sanki gizlice yurt dışına çıkmış gibi yaptı. Böylece gene izini kaybettirdi. Ara sıra rastgele elime geçen malzemede onun parmağını tanıdığımı sanıyorum. Üstün niteliği artık kanıtlanmış durumda. Artık düzmecilik olsun diye düzmecilik yapıyor. Bizim gücümüz artık ona yetmiyor. İyi ki mi? Elimizden kaçırdığımız bir şey olmalıdır her zaman. Üzerinde güç denemesi yapılacak bir nesne, gücün kollarını uzatabileceği bir alan. Dünyada dolap çevirmek adına dolap çeviren birinin olduğunu bildiğim sürece, okumak olsun diye okuyan bir kadının olduğunu bildiğim sürece dünyanın döndüğüne inandırabilirim kendimi. Ben de her akşam kendimi okumaya bırakıyorum, uzaklardaki o bilinmeyen kadın gibi. Arkadian Porfirik'in tatsız sözlerinden yükselen o göz alıcı görüntüyü, öteki okurun tanrı çalışmasını yaşatmak için o densizliği, yani genel müdür ile Ludmilla'nın üst üste çakışan imgelerini hemen kafandan kovuyor ve artık seninle Ludmilla arasında hiçbir engelin, gizin kalmadığını, rakibin olan o Kalyostro'nun gittikçe uzaklaşan bir gölgeden başka bir şey olmadığını her şeyi bilen müdürden öğrenmenin sevincini yaşıyorsun. Ama yarıda kesilen okumalarla ilgili büyü bozulmadan sevincin tam olamayacak. Burada da gene Arkadian Porfirik ile bu konunun üzerine gitmeye çalışıyorsun. Sizin derlemenize bir katkı olarak Ataguitanya'da çok aranan yasaklanmış bir kitabı, Calixto Bandera'nın boş bir mezarın çevresinde romanını önermek isterdik. Ama bizim polisimiz aşırı işgüzarlık edip kitabı hamur yapısın diye göndermiş. Bununla birlikte bize ulaşan haberlere göre bu romanın Arkanyalı çevirmeni sizin ülkenizde mumlu kağıtla çoğaltılmış kopyalarını gizlice dağıtıyormuş. Bu konuda bir bilginiz var mı? Arkadyan Porfirik bir dosyaya bakmak üzere yerinden kalkıyor. Calixto Bandera mı demiştiniz? İşte burada. Şu an elimizin altında yok ama bir ya da en çok iki hafta beklerseniz size olağanüstü bir sürprizim olacak. Haber kaynaklarımızdan öğrendiğimize göre yasaklı yazarlarımızın en önemlilerinden biri olan Anatoly Anatolin, Bandera'nın romanının Arkanya'da geçen biçimlisi üzerinde çalışıyor bir süredir. Ayrıca Anatoly'nin Hangi Öyküymüş O Bakayım Sonunu Bekleyen adlı yeni bir romanı bitirmek üzere olduğunu öğrendik başka kaynaklarımız aracılığıyla. Ve yeraltı dolaşımına girmesini engellemek amacıyla toplatılması için ona hiç beklemediği bir polis eylemi hazırladık bile. Onu ele geçirir geçirmez size hemen bir kopya hazırlatacağım. Aradığınız kitabın o olup olmadığına siz kendiniz karar verirsiniz. Bir çırpıda bir plan yapıyorsun. Anatoly Anatolin ile doğrudan doğruya ilişkiye geçme olanakların var. Arkadyan Porfiri'nin ajanlarını atlatıp el yazmasını onlardan önce ele geçirerek kurtarmalısın. Kendini de hem Arkanya polisinden hem de Ataguitanya polisinden. O gece bir düş görüyorsun. Arkanya'dan geçen bir trendesin. Uzun bir tren. Bütün yolcular kalın ciltli kitaplar okuyorlar. Gazetelerin, dergilerin pek çekici olmadığı ülkelerde daha kolay yapılan bir iş. Kimi yolcuların ya da hepsinin senin yarıda bırakmak zorunda kaldığın kitaplardan birini okudukları izlenime kapılıyorsun. O kitapların hepsinin senin bilmediğin bir dile yapılmış çevirilerinin bu kompartmanda bulunabileceği düşüncesine. Ciltlerin sırtında ne yazdığını okumak için bir girişimde bulunuyorsun. Bunun bir yararının olmayacağını bilmene karşın. Çünkü şifresini çözebileceğin bir yazı değil bu senin için. Bir yolcu yerinin dolu olduğunu göstermek için kitabını oturduğu yere bırakıp koridora çıkıyor. Sayfaların arasında bir ayraç var. O çıkar çıkmaz iki eline birden kitaba saldırıyor, sayfaları karıştırıyorsun. Aradığın kitap olduğuna kuşkun yok. O sırada bütün öteki yolcuların sana baktığını fark ediyorsun. Bu densiz davranışını onaylamadıklarını gösterir biçimde kötü kötü bakıyorlar. Utancını saklamak için yerinden kalkıp pencereden dışarı eğiliyorsun. Kitap hala elinde. Tren rayların işaret direklerinin arasında bir yerde durdu. Belki de uzak bir köyün dışında makas değiştirme noktası bu. Sis ve kar var, hiçbir şey görünmüyor. Yandaki hatta tam ters yöne giden bir başka tren durdu. Bütün camları buz tutmuş. Senin tam karşına gelen camdaki eldivenli bir elin dairesel devinimleri cama eski saydamlığını biraz vermeyi başarıyor. Bir kadın karaltısı beliriyor bir kürk bulutunun içinde. Ludmilla diye bağırıyorsun ona. Ludmilla, kitap diyerek sözlerden çok devinimlerle konuşmaya çalışıyorsun. Aradığın kitap, onu buldum, burada. Treni kalın bir kabuk gibi kaplayan buzun katı saçaklarının arasında kitabı ona ulaştırmak için pencereyi açmaya çabalıyorsun. Benim aradığım kitap diyor, seninkine benzer bir kitabı kaldırıp gösterip bulanık insan karaltısı. Sona ermiş bir dünya duygusu veren bir kitap. Dünyanın, dünyada olan her şeyin sonu olduğu duygusu. Dünyada var olan tek şeyin dünyanın sonu olduğu duygusu. Öyle değil diye bağırıyor ve anlaşılması olanaksız olan kitapta Ludmilla'nın sözlerini yalanlayacak bir cümle arıyorsun. Ama iki tren de hareket edip ters yönlere gidiyorlar. Arkanya başkentinin halk bahçelerinde buz gibi bir rüzgar esiyor. Bir park sırasında oturmuş sana son romanı Hangi Öyküymüş Bakayım O Sonunu Bekleyenin el yazmasını teslim etmeye gelecek olan Anatoly Anatolin'i bekliyorsun. Uzun sarı sakallı, uzun kara paltolu, muşamba kasketli genç bir adam gelip yanına oturuyor. Hiçbir şey yokmuş gibi yapın. Bu bahçeler her zaman yakın gözetim altındadır. Sizi yabancı gözlerden saklayan bir çit var. Küçük bir kağıt tomarı Anatoly'nin uzun paltosunun iç cebinden senin kısa kabanının iç cebine geçiyor. Anatoly Anatolin ceketin iç cebinden başka kağıtlar çıkarıyor. Kağıtları çeşitli ceplerime bölmek zorunda kaldım. Büyük tomar dikkat çekmesin diye diyor. Yeleğinin iç cebinden de başka bir tomar çıkararak. Rüzgar parmaklarının arasından bir sayfayı uçuruyor. Anatoly yakalamak için koşuyor. Tam pantolonun arka cebinden de bir tomar kağıt çıkaracağı sırada sivil giymiş iki ajan çitin arasından birden fırlayıp onu tutukluyorlar. Hangi öyküymüş bakayım o sonunu bekleyen? Kentimizdeki büyük Prospekt bulvarında yürürken dikkate almamaya karar verdiğim şeyleri zihnen siliyorum. Ön yüzü yontu sütunlarla, sütunlarla, trabzanlarla, silmelerle, korniş ve metoplarla bezeli bakanlık binasının önünden geçiyorum. Onu düz, dikey bir yüzeye, ışık geçirmez bir cam tabakasına, insanın görüşünü kapatmaksızın uzayı belirleyen bir panoya indirgemek gereksinimini duyuyorum. Ama böyle basitleştirildiği zaman bile yapı üzerimdeki baskısını sürdürüyor. Onun işini kökten bitirmeye karar veriyorum. Onun yerine çıplak toprağın üstünde sütsü bir gök yükseliyor. Aynı biçimde 5 bakanlığı, 3 bankayı, büyük şirketlerin karargahı olan 2 gökdeleni daha siliyorum. Dünya öylesine karmaşık, dolaşık ve tepeleme dolu ki içini açık seçik görebilmek için budamak budamak gerekiyor. Prospekt'e gidip gelirken çeşitli nedenlerle görmekten hoşlanmadığım insanlara rastlayıp duruyorum. Bana alt konumda olduğumu anımsatan üstlerim, uyandırdığı kıskançlık, uşaklık duygusu ve hınç kadar aşağılık, küçük bulduğum nefretlik bir yetkiyi elimde bulundurduğumu anımsatan aslarım. Hiç duraksamadan iki ulamın ikisini de siliyorum. Gözümün ucuyla onların küçüldüğünü, bir sis çizgisinin içinde gittiğini görüyorum. Bu işlem sırasında şimdiye kadar beni hiç rahatsız etmemiş olan yabancıları, tanımadığım kişileri, rastgele yoldan geçenleri korumaya özen gösteriyorum. Gerçekten de kimilerinin yüzü dikkatli bakınca içten bir ilgiye değer gibi görünüyor. Ama çevremdeki dünyadan geriye kalan tek şey bu yabancı kalabalığı olunca birden bir yalnızlık, şaşkınlık duyuyorum. En iyisi onları da silmek, hepsini silmek, unutmak.